ayrım 10.
Meslek kuruluşlarının kurulduğu görülmüştür. Ancak korporasyonun bir meslek kuruluşu olarak yapılan tanımlamasının tarihsel gerçeğe uygunluğunu söylerken, incelediğimiz korporasyon kavramının ilk ve orta çağda kurulmuş meslek kuruluşlarına dönüş anlamını taşımadığını da belirtmemiz gerekir. Bu durumda bir meslek kuruluşu olarak korporasyonun yapısını ve niteliğini açık olarak ortaya koymamız gerekir. Çünkü korporasyon orta çağ meslek kuruluşlarına dönüş demek olmadığı kadar günümüzün diğer meslek kuruluşlarıyla de aynı anlamı taşımamaktadır. Orta çağda özellikle Fransa'da korporasyonlar serfler tarafından bir dayanışma ve yardımlaşma teşkilatı şeklinde kurulmuştur. Fakat zamanla bu kuruluşlar karşı koydukları baskı rejiminin yerini almışlar ve 15. yüzyıldan sonra sadece kendi çıkarlarını düşünen sıkı ve sert kuralların uygulandığı, sert bir otorite ve hiyerarşi sisteminin hakim olduğu birer kast şeklini almışlardır. 1789 devrimi, bir yandan teknik ilerlemenin öte yandan teşebbüs zihniyetinin geliştirdiği, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi önleyecek engelleri ortadan kaldırarak, devrimi yapan burjuva sınıfının çıkarlarına uygun olarak, bireye tüm imkanlarını kullanabileceği bir ortam hazırlamıştır. Bunun için de bireyin iş üretim alanlarında faaliyetlerini kısıtlayan korporasyonların varlığına son vermek gerekiyordu. Bu amaçla 17 Mart 1791'de Fransız Ulusal Meclisi ticaret ve çalışmanın serbest olduğunu ilan etmiş, yani iş ve çalışma hayatını ve ticareti korporasyonların tekelinden kurtarmıştır. Herkes dilediği meslek ve sanatta serbestçe çalışabilme hakkını kazanmıştır. Ulusal Meclis'in bu kararı çoğu zaman 14-17 Haziran 1791 tarihli Le Chapelier yasası ile karıştırılır. Yazılışı L.E. C-H-A-P-E-L-L-I-E-R 17 Mart 1791 tarihli karar korporasyonların varlığına dokunmamış, sadece korporasyonların elinden tekel imtiyazını almıştır. Bu yasa ile dernek kurmayı yasaklamıştır. Bu yasa korporasyonları ve her ne şekil altında olursa olsun aile kurumu hariç bütün sosyal kuruluşları ortadan kaldırmış, birey çıkarı ile ulusal çıkar arasında başka bir çıkar grubunun varlığına yer vermemiştir. Bireyi meslek kuruluşların baskısından kurtaran, iş ve çalışma alanında serbestliği ve özgürlük tanıyan bu yasa çok olumlu karşılanmıştır. Fakat kısa bir süre sonra birey çıkarı ile ulusal çıkar arasında başka bir çıkar grubunun yasağa rağmen kendiliğinden yavaş yavaş oluştuğu görülmüştür. Gerçekten çeşitli ekonomik ve sosyal nedenlerin etkisi altında bu yasa tarafından yıkılan kuruluşlardan daha geniş ve daha güçlü, anonim şirketler, tröstler, karteller gibi kuruluşlar kurulmaya başlanmıştır. Devlet de bu çıkar birliklerinin kuruluşunu önleme gücünü kendinde bulamamıştır. 21 Mart 1884 tarihli Waldeck Russo yazılışı W-A-L-D-E-C-K R-O-U-S-S-E-A-U yasası mesleki kuruluşlar kurma ve daha sonra da genel olarak dernek kurma özgürlüğü 1 Temmuz 1901 tarihli yasa ile Fransa'da kabul edilmiştir. Korporasyonun ne olduğunu belirtmeden önce meslek kuruluşu kavramının taşıdığı anlamı açıklayalım. Meslek kuruluşu bir meslek kolunda meslek hayatını düzenleyen bir örgütün kurulduğunu, o meslekte çalışanlar arasında birlik ve beraberliğin varlığını açıklar. Fakat meslek kuruluşu kavramı, meslek örgütünün ve kurulan meslek düzeninin şekli, nasıl kurulduğu, bu birlik ve beraberliğin derecesi, kuruluşun hukuki statüsü ve yapısı konularında bir fikir vermez. Örneğin günümüzde barolar, ticaret ve sanayi odaları, tabipler odası, tarım odaları, sendikalar gibi kuruluşların hepsi birer meslek kuruluşudur. Fakat bu kuruluşların her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Korporasyonun bir meslek kuruluşu olduğunu söyledik. İşte korporasyonun niteliğini kesin olarak belirleyebilmek için onun diğer meslek kuruluşlarıyla benzer ve farklı noktalarını açıklamamız gerekir. Korporasyonlar çeşitli meslek kuruluşları arasında en çok sendikalarla benzerlik gösterirler. Fakat her ikisi arasında önemli ayrılıklar vardır. Bu nedenle korporasyonun nasıl bir sosyal kuruluş olduğunu açıklarken onu sendikadan ayıran ve aynı zamanda onun yapısını ve hukuki niteliğini belirten özellikleri üzerinde durmak gerekir. Şimdi korporasyonun bir meslek kuruluşu olarak niteliğini ve özelliklerini sendikalarla karşılaştırarak açıklayalım. Bir defa korporasyon kuruluş biçimi bakımından önemli bir özellik gösterir. Şöyle ki korporasyon bir meslek kolunda çalışan herkesi yani işçileri, işverenleri ve teknik elemanları aynı kuruluş içinde bir araya getiren bir meslek kuruluşudur. Korporasyonun hem işçileri, hem işverenleri, hem de teknik elemanları bir araya getiren bir kuruluş olması, onun sendikalardan ayırt edilmesini kolaylaştıran bir özelliktir. Ancak bu özellik, korporasyonu sendikadan ayırmaya yetecek mutlak ve kesin bir kriter de değildir. Çünkü gerek işçilerin, gerek işverenlerin bazen aynı sendika içinde, ki buna karma sendika adı verilir, birleştikleri görülür. Ne var ki sendikaların hem işçileri hem işverenleri birleştiren bir meslek kuruluşu oluşu, sendikalar için varlığı gerekli bir özellik değildir. Tam tersine sendikaların yalnız işçilerden ya da yalnız işverenlerden kurulu olması, bu meslek kuruluşlarının varlık nedenlerine ve ruhuna daha çok uygundur. Böylece korporasyonun bir meslek kuruluşu olarak birinci özelliği, bir ekonomik faaliyete katılan işçileri, işverenleri ve teknik elemanları zorunlu olarak bir kuruluş içinde birleştirmesidir. İkinci olarak, korporasyonların çoğu zaman meslekler arası bir kuruluş olduğu görülür. Yani birbiriyle ilgisi bulunan birden fazla meslek kolunda çalışan işçiler, işverenler ve teknik elemanlar aynı meslek kuruluşu içinde toplanırlar. Korporasyonun meslekler arası bir kuruluş olması onu sendikadan ayırmaya yarayacak bir kriterdi. Çünkü her ne kadar yukarıda işaret ettiğimiz gibi, işçilerin ve işverenlerin karma sendikalar içinde birleşmeleri bazen mümkün ise de, sendikalar meslekler arası kuruluşlar niteliğini taşımazlar. Bununla birlikte korporasyonun niteliğini açıklayan bu kriter de çok kesin ve mutlak değildir. Çünkü korporasyonun meslekler arası bir kuruluş niteliğini taşıması, korporasyon için varlığı zorunlu bir özellik değildir. Şöyle ki, korporasyonun yalnızca bir meslek kolunda çalışanları içinde toplayan bir kuruluş olarak kurulması da mümkündür. Ne var ki korporasyonlar çoğu zaman meslekler arası kuruluşlar şeklinde görülür. Üçüncü olarak, korporasyonda teklik ve mecburilik ilkeleri hakim olduğu halde, sendikalarda çokluk ve ihtiyarilik ilkeleri hakimdir. Bu ilkelerin anlamını açıklayalım. Teklik ilkesi şudur. Bir meslek kolunda ya da birbiriyle ilgili meslek dallarında çalışan işçileri ve işverenleri bir araya toplayan bir korporasyon kurulduğu zaman, bu korporasyon yurt çapında bir meslek kuruluşu niteliğini taşır. Yani o meslek kolunda ya da o meslek kollarında başka bir korporasyon kurulamaz. Böylece korporasyon ulusal karakterde bir kuruluş olarak ortaya çıkar. Mecburilik ilkesinin ise iki yönü vardır. Bir defa korporasyonun ilgili olduğu meslek kolunda çalışan tüm üreticiler, işçiler, işverenler ve teknik elemanlar, zorunlu olarak yani bunların korporasyona katılma konusunda istek ve iradeleri bulunsun ya da bulunmasın, korporasyona girmiş sayılırlar. İkinci yönü ise birincinin doğal bir sonucu olup korporasyonun aldığı kararların korporasyona girmiş sayılan bütün üreticiler için uyulması gereken kurallar niteliğini taşımasıdır. Bu kararlar korporasyonun kapsamına giren tüm üreticiler açısından yasa gücünde kurallardır. Sendikalarda ise korporasyonlardan değişik bir durum vardır. Şöyle ki bir defa bir meslek kolunda birden fazla sendika kurulması mümkündür. Üreticilerin bir sendikaya katılıp katılmamaları onların istek ve iradelerine bırakılmıştır. Sonra sendikaların aldığı kararlar ancak o sendikaya istek ve iradeleriyle giren kişiler için değer taşır. Korporasyonların özelliklerini gördükten sonra bu özelliklerden doğan ve devletin ekonomik, sosyal yapısını etkileyen sonuçları açıklayalım. Bir defa korporasyonun bir meslek kolunda ya da kollarında çalışan işçileri, işverenleri ve teknik elemanları bünyesinde toplamış olması, bunların arasında sıkı bir dayanışmanın, güçlü mesleki bağları bulunduğu varsayımına dayanır. Gerçekten korporasyonun kuruluşu ile gerek işçilerin, gerek işverenlerin korporasyon içinde aynı amaç etrafında tek vücut oldukları, ayrılmaz, parçalanmaz bir bütün meydana getirdikleri düşünülür. Korporasyon bir meslek kuruluşu olarak aynı sosyal ve ekonomik koşullar içinde yaşayan kişilerin, yani sadece işçi ya da sadece işverenlerin oluşturdukları homojen bir birlik değildir. Heterojen bir bütündür. Korporasyon üyeleri arasında bulunduğu varsayılan dayanışma ve amaç birliği, korporasyonun sosyal ekonomik bir bütün, organik bir birim olarak kabul edilmesini gerektirmiştir. İşte yukarıda açıkladığımız gibi devletin sosyal yapı olarak sosyal kuruluşlara dayandığı kabul edilen faşist devlette ekonomik yapının da korporasyonlara dayandığı ve ekonomik hayatın bu kuruluşlar tarafından düzenlendiği kabul edilmiştir. İkinci olarak korporasyonun işçileri, işverenleri ve teknik elemanları içinde toplaması, meslek ve sınıf çıkarlarını korumak için kurulmuş olmadığı, tam tersine sınıf mücadelesi düşüncesinin reddedildiği bir sosyal ve siyasal ortam içinde kurulan bir kuruluş olduğu sonucuna götürür. Gerçekten de meslek kuruluşlarının korporasyonlar biçiminde örgütlendiği bir sosyal ortamda sınıf mücadelesinden, sınıflar arasında çelişkiden hiç değilse teorik olarak söz edilemez. Çünkü korporasyon sınıflar ve sınıf çıkarları arasında mücadele değil, fakat bu sınıflar ve çıkarlar arasında işbirliği esasına dayanır. Sınıflar arasında bir çelişki olabileceği düşüncesinin kabul edildiği bir ortamda korporasyonun varlığından söz edilemez. Böyle olunca korporasyonların kurulabilmesi için önce sınıf mücadelesi düşüncesini reddetmek ve eğer fiili alanda sınıflar arasında bir mücadele varsa bu mücadeleye son vermek gerekir. Üçüncü olarak istek ve iradeleri olmadan işçi ve işverenlerin korporasyona dahil sayılmaları ve korporasyonun bu kimseler hakkında yasa gücünde uyulması zorunlu kurallar koyma yetkisinin bulunması, bireyin özgürlüğünün istek ve iradesi dışında sınırlanabileceğini göstermektedir. Dördüncü olarak korporasyona yasa gücünde kurallar koyma yetkisinin tanınması ile bu kuruluşa devletin yerine getireceği görevler yüklenmiş olmaktadır. Yani korporasyonun sosyal ekonomik alanlarda yerine getirdiği görevler bu kuruluşun yokluğu halinde devlet tarafından yerine getirilen görevler olarak görülmektedir. İşte korporasyonun bu özellikleri ve ona yüklenen bu görevler iki dünya savaşı arasında korporatif ekonomi sistemine karşı gösterilen eğilimin nedenlerini de açıklamaktadır. Şöyle ki, korporatif ekonomi sisteminin kabul edilmesi ve korporasyonların kurulması ile liberal ekonominin ve devletçiliğin yarattığı sakıncalara bir çözüm bulunabileceği sanılmıştır. 19. yüzyıldan bu yana ekonomik sosyal alanda karşılaşılan güçlüklerin nedenleri ekonominin liberal ilkeye dayanmış olmasında aranmıştır. Bilindiği gibi liberal ekonomide her üreticinin kendi üretim alanında dilediği biçim ve ölçüde üretim bulunma özgürlüğü vardır. İşte bu durum ekonominin düzensiz gelişmesine ve ekonomik krizlere neden olmaktadır. Ekonominin düzen ve disiplin içinde gelişmesini sağlayacak bir sistem kurulmak istenmiştir. Disiplinli ve düzenli bir ekonomik sistemin kurulabilmesi için de üretim kollarında çalışan tüm üreticilerin belirli kurallara uyarak faaliyette bulunmaları gerektiği noktası üzerinde durulmuştur. Belirli bir üretim kolunda faaliyette bulunan tüm üreticilerin uymak zorunda olacakları kuralları koymaya yetkili kişilerin ise o üretim alanında çalışan üreticilerin kendi içlerinde seçecekleri teknik bilgi sahibi, üretim ve tüketim olanaklarını yakından bilen kimseler olması gerektiğine inanılmıştır. Yine 20. yüzyılın başından bu yana devletin çeşitli nedenlerle ekonomiye müdahalelerde bulunduğu, ancak bunun birçok alanlarda olumsuz sonuçlar doğurduğu göz önüne alınarak nedeninin sırf siyasal sorunları çözmek için kurulan devlet örgütünün ekonomik sorunlar karşısında yetersizliğinde aranılmıştır. Aynı zamanda devletin bu müdahalelerinin ekonomiye dışarıdan yapılan müdahale niteliğini taşıdığından ve çoğu zamanda zor kullanılarak gerçekleştirildiğinden beklenen olumlu sonuçları vermediği iddia edilmiştir. Bu nedenlerle korporasyonların kurulması ile liberal ekonomiden ve devlet müdahaleciliğinden doğan sakıncaların ortadan kalkacağı düşünülmüş ve ekonomik sorunların yetenekli kişiler ve doğrudan doğruya üreticiler tarafından çözümlenmesi uygun görülmüştür. Ekonomiyi düzenlemek, disiplin altında tutmak, sınıf mücadelesine son vermek ve aynı zamanda müdahalecilikten doğan sakıncaları önlemek amacıyla kurulacak korporasyonların bu ağır görevi nasıl yerine getireceklerini açıklayalım. Korporasyon bir ekonomik faaliyete katılan tüm üreticiler için alan bir kuruluş olacağından, o ekonomik faaliyet alanı içinde karşılaşılan tüm sosyal ekonomik sorunları çözmek durumunda ve zorunda kalacaktır. İşte korporasyonun bu görevini yerine getirebilmesi için korporasyonun geniş hak ve yetkilere sahip olması gerekir. Ve bu ağır sosyal ekonomik fonksiyon karşılığında ona geniş düzenleme yetkisi tanınmıştır. Korporasyon, ilgili olduğu ekonomik faaliyet alanındaki tüm çıkarları temsil etmek ve korumak zorunda olduğundan, korporasyonun düzenleme yetkisi o ekonomik faaliyet alanındaki tüm sorunları kapsayacaktır. Korporasyonun meslekler arası bir kuruluş olarak kurulmasının nedeni de burada ortaya çıkmaktadır. Korporasyon, yalnızca sermaye-emek ilişkilerini düzenlemek değil, fakat bu ekonomik faaliyet alanındaki tüm sorunları çözmek zorunda olduğundan, korporasyonun meslekler arası bir kuruluş olması gerekmektedir. Çünkü korporasyon ancak birbiriyle ilgili meslek kollarını kapsadığı zaman kararları olumlu sonuçlar doğurabilecektir. Korporasyonun hukuki statüsü devlet içinde ve karşısındaki durumuna gelince, faşist devlette korporasyonlar bir kamu hukuku kuruluşu ya da bir devlet organı olarak kurulmuşlardır. Böylece korporasyonlar devletin ve devlet hakim sınıfın ekonomi alanına müdahalesini sağlayan ve bu müdahaleyi kolaylaştıran araçlar olarak ortaya çıkmışlardır. Bu nedenle korporatizm siyasetin ekonomiye ve ekonomik ilişkilere hakim olduğu bir sistem olarak kabul edilmek gerekir. Özet olarak korporatizm ya da korporatif ekonomi sistemi devletin ve devlet makinizmasının elinde tutan bir azınlığın ve bu azınlığın dayandığı belli bir sosyal sınıfın korporasyonlar aracılığı ile ekonomik hayatı hakim olduğu bir sistemdir. yukarıda korporasyonun sınıf mücadelesine yer vermeyen bir meslek kuruluşu olduğunu işaret etmiştik. Ne var ki korporasyonun kurulabilmesi için önceden sınıflar arası mücadeleye son verilmiş olması gerekir. Gerçekten de faşist devletli uygulamasında sınıf çatışmasını reddeden siyasal iktidarlar çeşitli baskı yolları ile sınıflar arası çatışmaya son verdikten sonra meslek kuruluşlarını korporasyonlar biçiminde örgütlenmeye zorlamışlardır. Siyasal iktidarın zoru ve baskısı ile kurulan meslek kuruluşları bir kamu hukuku kuruluşu ya da devlet organı olarak kurulmuşlardır. Şimdi bu sorunu faşist devlet sisteminin uygulamasından bir örnekle İtalyan faşist devleti örneğiyle açıklayalım. 2. Korporatif ekonomi uygulaması. Korporatif devletin uygulandığı faşist İtalya'da korporatif ekonomi düzeni iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi faşist sendikalizm aşamasıdır, ikincisi korporasyonların kurulma aşamasıdır. Faşist hareket daha iktidarı ele geçirmeden önce korporatif ekonomi düzeninin kurulacağını çeşitli belgelerde açıklamıştır. Örneğin 28 Ağustos 1921 Faşist Hareket Merkez Komitesi'nin yayınladığı programda ve Faşist Partisi'nin 27 Aralık 1921 tarihli statüsünde korporasyonların kurulacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte korporasyonlar ancak 1934 yılında kurulabilmiştir. 1922-1934 yılları arasında ise korporasyonların kurulmasına hazırlık olmak üzere faşist sendikalizm sisteminin temelleri atılmış ve bu sistem geliştirilmiştir. 1922-1934 yılları arasında İtalya'da uygulanan ekonomi sistemi gerçek anlamda bir korporatif ekonomi değildir. Bu sistem tam bir liberal ekonomi olarak tanımlanamaz. Yine bu sistem sosyalist ekonomi sistemi de değildir. Bu dönemde karma bir ekonomi sistemi uygulanmıştır. Şöyle ki ekonomi alanında başlıca amaç düzenli ve dengeli bir ekonomi sistemi kurmak ve üretimi artırmak olduğu açıklanmıştır. Bunun içinde bir yanda özel teşebbüs ve özel mülkiyetin önemi ve diğeri üzerinde durulmuş, öte yandan ekonomi alanında kişi haklarının devlet yetkileriyle sınırlı olduğu ileri sürülmüş ve bu alanda kişi hakları karşısında devlet hakları yetkileri savunulmuştur. Özel mülkiyetin önemi ve değeri üzerinde durulmuş fakat mülkiyetin bireysel bir hak değil, ulusal çıkar ile sınırlı sosyal bir fonksiyon olduğu belirtilmiştir. Ulusal çıkar adına alınan tedbirler ise hiçbir şekilde özel mülkiyete dokunmamıştır. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi 1922-1934 yıllarında başlıca amaç düzenli ve dengeli bir ekonomi kurmak ve üretimi artırmak olmuştur. İşte faşist sendikalizm sisteminin bu amacı gerçekleştireceği iddia edilmiştir. Faşist sendikalizm İtalya'da 3 Nisan 1926 tarihli ve 563 sayılı yasa ile kurulmuştur. Bu yasa ile bir yandan kolektif iş ilişkileri sıkı disiplin altına alınmış ve öte yandan devletin dışında gelişen ekonomik güçler devlete tabi kılınmıştır. Bu yasa ile gerek kol gerek fikir işçileri gerekse işverenler tarafından kurulan sendikalardan ancak yasanın aradığı koşulları gerçekleştirenlerin yasaca tanınacağı kabul edilmiştir. Örneğin bir sendikanın yasaca tanınabilmesi için sendika yöneticilerinde faşist rejime sadakatlerini ispat etmiş olmaları koşulunun aranacağı, yine sendikanın uluslararası meslek kuruluşlarına bağlı olmaması ve bunlarla herhangi bir ilişkide bulunmaması ve karma sendika niteliğini taşımaması gibi koşullar öngörülmüştür. Yasaca tanınan sendikaların ise devlet yardımından yararlanabilecekleri ve bunların devletin denetimi altında çalışacakları belirtilmiştir. Yasanın tanıdığı sendikaların dışında başka sendikalar fiilen yasaklanmıştır. Gerçi sendika kurma prensip olarak serbesttir. Fakat devletin meslek dallarında kurulmuş sendikalar arasından yasada sayılan koşulları gerçekleştiren bir tanesini seçeceği ve bu sendikayı hukuken tanıyacağı kabul edildiğinden diğer sendikalar fiili kuruluşlar olmadan öteye gidemeyecektir. Sadece yasaca tanınan sendikaya kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli hukuki olanakların tanınacağı öngörülmüştür. Gerçekten de yasanın tanıdığı sendikaya ilgili olduğu meslek dalında çalışan tüm işçileri, sendika bir işçi sendikası ise ya da tüm işverenleri eğer sendika işveren sendikası ise temsil etme hakkı tanınmıştır. Başka bir deyimle belirli bir yerde ve belirli bir iş kolunda çalışan tüm işçilerin ya da işverenlerin bunlar yasaca tanınmış sendikaya kayıtlı olsunlar ya da olmasınlar bu sendika tarafından temsil olunacakları kabul edilmiştir. Her meslek kolunda yalnızca bir sendikaya tanınan bu temsil yetkisi korporatif ekonomi sisteminin temel ilkelerinden biridir. gerçekten korporatif ekonomi düzeninin kurulabilmesi için bir meslek kolunda çalışan işçileri ya da işverenleri temsil yetkisini tek elinde bulunduran tek sendika ilkesinin benimsenmesi zorunluluğu vardır. Tek sendika sistemiyle kolektif iş ilişkilerinde düzen, disiplin, uyum sağlamak istenmiş, her iş kolunda tek kolektif iş mukavelesi uygulanması yoluna gidilmiş ve bu şekilde faşist rejime muhalif sendikaların fiilen bertaraf edilebilmesi sağlanmıştır. Fakat faşist sendikalizmin amacı yalnız bu değildir. Faşist sendikalizmin ikinci amacı ekonomik güçlerin devlete tabi kılınmasıdır. Bu amacın gerçekleşmesi ise şu şekilde olmuştur. Yasaca tanınan sendikalara kamu hukuku kuruluşu niteliği tanınmış ve bunlara geniş yetkiler verilmiştir. Kamu hukuku kuruluşlarının devletin denetimi altında oldukları kabul edildiğinden sendikalar üzerinde devletin denetim yetkisi sağlanmıştır. Ne var ki sendikalar nitelikleri bakımından diğer kamu hukuku kuruluşlarından değişik olduklarından bunlar üzerinde devletin denetimi de değişik biçimde gerçekleştirilmiştir. Devlete sendikalar üzerinde yalnız idari ve mali denetim hakkı verilmemiş, devletin denetim yetkisine sınırları çok daha geniş tutulmuştur. Örneğin hükümetin sendikaların tüm işlemlerini denetlemek ve bunlardan yasalara, tüzüklere, sendikaların statülerine ve temel amaçlarına aykırı gördüklerini iptal etmek yetkisine sahip olduğu kabul edilmiştir. Yine hükümetin sendika yöneticilerinin üzerinde mutlak denetim yetkisi sağlanmıştır. Sendika yöneticilerinin seçimi hükümet tarafından onaylanacaktır. Yöneticilerin göreve başlamaları bir kararname ile olacaktır. Hükümet dilediği zaman sendika yöneticilerini görevden uzaklaştırabilecektir. Hükümet sendikaların yönetim kurullarını feshedebilecek, yerine bir hükümet komiseri tayin edebilecektir. Aynı zamanda hükümetin sendikayı dağıtma yetkisi de vardır. Bu şekilde İtalya'da faşist sendika örgütü kurulduktan sonra korporasyonların kurulmasına geçilmiştir. 1934 yılında faşist rejime muhalif sendikalar ortadan kaldırıldıktan ve rejime bağlı tek sendika sistemi geliştirildikten sonra korporatif ekonomiye geçmenin zamanı geldiği düşünülerek korporasyonların kurulması yoluna gidilmiştir. Korporasyon sendikalar üstü bir bağlantı organı olduğundan korporasyonların kurulabilmesi için faşist sendika örgütünün tam olarak gelişmesi beklenilmiştir. 13 Kasım 1933'te korporasyonlar Ulusal Meclisi korporasyonlarla ilgili şu ilkeleri belirlemiştir. Korporasyon İtalyan halkının refahını sağlamak, zenginliğini arttırmak, siyasal gücünü geliştirmek amacıyla devletin himayesi altında üretim güçleri arasında tam organik birleştirici disiplin kuran bir araçtır. Korporasyonların sayısı ulusal ekonominin ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Korporasyonlar devlet temsilcilerinin, parti temsilcilerinin, işçi ve işveren kuruluşlarının temsilcilerinin yer alacakları bir heyet tarafından yönetilecektir. Korporasyonların uzlaşma ve danışma fonksiyonları olacaktır. Bu ilkelerden hareket edilerek 1934'te korporasyonların kurulması yoluna gidilecektir. İtalya'da 5 Şubat 1934 tarihli ve 163 sayılı yasaya göre korporasyonlar, Korporasyonlar Bakanı'nın teklifi üzerine Korporatif Merkez Komitesi'nin görüşü alındıktan sonra Hükümet Başkanı'nın kararnamesiyle kurulmuştur. Korporasyonlara bir bakan, devlet bakanı ya da faşist partisi genel sekreteri başkanlık edecektir ve korporasyon başkanı Hükümet Başkanı'nın kararnamesiyle atanacaktır. Korporasyonun yönetim kurulunun üye sayısı ve bu üyelerin nasıl seçilecekleri hükümet başkanının kararnamesiyle belirlenecektir. Bu şekilde siyasal organlarla ekonomik kuruluşlar arasında çok sıkı organik bağlantılar kurulmuştur. Şunu da kaydedelim ki korporasyonların kuruluşu ile ilgili kararnamelerin hepsinde korporasyonların başkanı olarak hükümet başkanı gösterilmiştir. Bu da ekonomik düzenin ne derece siyasal düzene tabi olduğunu ortaya koymaktadır.